Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyaz-ı Salihinden hadis-i şerifler okuyoruz. Kadınlara iyi davranmak bölümündeyiz. 275. hadis-i şerif. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutunuz. Zira kadın kısmı kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğri kemiği doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan yine eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkında tavsiyemi tutunuz. Yani onlara iyi davranınız. Eğer ondan faydalanmak istersen bu haliyle de faydalanabilirsin. Farklı bir rivayette yani. Onu öyle kabul edip, yani her insanı olduğu gibi, yaratıldığı gibi kabul edip ondan o şekilde onunla geçinebilirsin. Diğer bir rivayet, kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Hep seni hoşnut edecek şekilde davranamaz. Şayet doğrultayım dersen kırarsın. Kadının kırılması da boşanmasıdır. Yani insan her zaman güzel davranış, beklediği gibi bir davranış göremeyebilir. Bunu da beklememelidir. Farklı haller olabilir. Onun için bir müsamaha, aile hayatında bir müsamaha, affedicilik, hoşgörü tavsiye ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kadının neden yaratıldığı konusu çok tartışılmıştır. Aslında bir insan olarak kadının da tıpkı erkek gibi topraktan yaratıldığında şüphe yoktur. İslam alimlerinin bu konu üzerinde uzun uzun durmasının sebebi Peygamber Efendimizin bu hadisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın kısmı kaburga kemiğinden yaratılmıştır derken acaba bunu gerçek manada mı söylemiştir? Hakikat olarak mı, yoksa bu sözde kadının hırçınlığını ve istenen kıvama zor geldiğini mi anlatmak istemiştir? Hakikat mi, mecaz mı bu ifade? İşte bu soruların kesin cevabı bilinmemektedir. Siyer alimi İbn-i İshak'ın haber verdiğine göre Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Abdullah bin Abbas, Havva Adem aleyhisselam uyurken onun sol tarafındaki kaburga kemiğinde yaratılmıştır demiş. Fakat güvenilir hadis kitaplarında bu konuda doyurucu bilgi yoktur. Erkekle kadının yaratılışını Kur'an-ı Kerim şöyle anlatmaktadır. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini meydana getiren, ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Yani ilk yaratılış olarak Havva anamızın, Havva validemizin yaratılışı belki Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden olabilir. Sonra artık insanlar çoğalıyor, kadın ve erkekten çoğalarak devam ediyor. Ve bundan hareketle bazı, Efendimiz burada mecazi ifadeler kullanmış olabilir. Bazı önemli özelliklerine dikkat çekmiş olabilir. Belki daha ileride de anlaşılacak hususlar da vardır. Burada Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifine dikkat çekilip de bugüne kadar tespit edilemeyen bazı ilmi hakikatler de olabilir. Onlar da zamanla çıktıkça insanlar onları da görürler. Bu ayet Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'den yaratıldığını bildirmekle beraber onun kaburga kemiğinden meydana getirildiğini haber vermiyor. Ayet-i kerime ondan, sizi bir tek nefisten, ondan zevcesini yaratan, onlardan da insanları çoğaltan buyuruyor. Nisa suresi ilk ayet-i kerime, sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini meydana getiren, İkisinden de birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbiniz. Demek ki ayet-i kerim bu şekilde bildiriyor. Hadis-i şerifte biraz daha açarak kadının, erkeğin, yani Hazreti Havva'nın, Hazreti Adem'in sol eğe kemiğinden yaratıldığını ifade ediyor. Bu da bazı şeylere işaret etmiş oluyor, remz olmuş oluyor olabilir. Bizi bu konuda tereddüte sevk eden husus, Peygamber Efendimizin kadın tıpkı kaburga kemiği gibidir. Kemiği doğrultayım dersen kırarsın. Eğer ondan faydalanmak istersen bu haliyle de faydalanabilirsin buyurmasıdır. Burada bir teşbih var, benzetme yapıyor. Acaba Resul-i Ekrem Efendimiz bu hadisiyle şunu mu anlatmak istemiştir? Kadın kaburga kemiğinden yaratıldığı için huyu da kaburga kemiği gibi biraz eğricedir. Yani ilk kadından beri tevarüz ettikleri bazı özellikler sebebiyle ona istediğiniz şekli veremezsiniz. Hadis-i şerifin bize öğretmek istediği nedir? Efendimiz bize kadının yaratılışına dair biyolojik bilgi vermek istememiştir. Bize kadınla nasıl geçinmek gerektiğini anlatmıştır. Yani bir misalle belki kadınla nasıl geçinmek gerektiğini, dövmekle, sövmekle kadını arzu edilen şekle koymanın mümkün olmayacağını ifade etmiştir. Hiddet ve şiddet yerine ülfet ve şefkat yolunu tutmayı tavsiye etmiştir. Kadına ancak bu yolla yaklaşmanın ve ona tesir etmenin mümkün olabileceğini ifade etmiştir. Aile yuvasının huzuru, ailedeki fertlerin saadeti için tutulacak yol budur. Fakat kadının dünyasına ve ahiretine zarar verecek hususlarda doğruyu anlatmak ve ona yardımcı olmak gerekir. Zaten Allah Teala doğruyu bulmakta aile fertlerinin birbirine yardımcı olmasını tavsiye eder. Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşten koruyunuz buyurur. Bazı alimler hadis-i şerifteki kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır ifadesini kadının en problemli tarafı dilidir şeklinde yorumlamışlardır. Kadının cehenneme dili yüzünden gireceğini belirten şu hadis-i şerif bu yorumu desteklemektedir. Siz çok lanet eder ve kocanızın iyiliklerini görmezden gelirsiniz. Lanet ve iyiliği inkar dille yapılır, nankörlük. Kocasının maddi durumunu düşünmeden, konu komşuda gördüğünü kendi evinde de isteyen, dediği olmazsa hırçınlaşan, aile sırlarını olur olmaz kimseler açan, sağda solda dedikodu yapan kadın bütün bu kötü davranışları diliyle yapar. Şu hale göre kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır sözünü dil olarak anlamak mümkündür. Veya bunu bir teşbih olarak da anlarsak, yapısı belli olan Allah'ın o şekilde yarattığı bir insanı değiştirmeye kalkarsan bu fıtrata aykırı olur. Kırılır, yani ayrılmak durumunda kalırsın anlamındadır. Dolayısıyla Allah Teala erkeğe farklı bir psikolojide, kadını farklı bir halete, ruhiyede yaratmıştır. Her birini olduğu gibi kabul edip o şekilde muamele etmek ve müsamahakar davranmak gerekir. Erkek duygularını bildiği için, kadın duygularından çok haber olmadığı için belki evliliğin ilk yıllarında hanımını kendisine birebir benzetmeye çalışabilir. Ama zamanla anlar ki yani kadının yapısı farklıdır, erkeğin yapısı farklıdır. Sonra bundan vazgeçer. Belki hadis-i şerif bunu kısa yoldan bize öğretiyor. Buradaki farklılığı bazı insanlar yanlış anlıyorlar tabii. Yani kadın erkekten, erkek kadından farklı yaratılmış deyince bir tarafı küçük görme gibi bunu anlıyorlar. Öyle değil. Yani kadın erkek gibi değildir, erkekten farklı bir yapısı vardır deyince kadını küçümsemiş olmuyor hiç kimse. Yani farklılığını ifade etmiş oluyor. Erkek de farklı, o zaman erkeği de küçümsemiş olmamız gerekir. Öyle değil. Hepsinin yapısı farklı. Pek çok hikmete mebni olarak Cenab-ı Hak o şekilde farklı yaratmış. Görevleri farklı olduğu için, konumları farklı olduğu için. Onun için herkesi yerinde değerlendirmek lazım. Herkesi fıtratına göre değerlendirmek, ona göre muamele etmek gerekiyor. Bunu asla bir ayrımcılık olarak veya bir tarafı küçük görmek şeklinde değil, insani muamelelerde musamahanın, affediciliğin, hoşgörünün, sabrın ne kadar önemli olduğunu ifade etmek olarak görmek ve bunlara önem vermek gerekiyor. Yani burada önemli olan husus nedir? İnsanlar birbirlerine, kadın erkeğe, erkek kadına iyi davranmalı. Birbirlerinin fıtrat farklılıklarını dikkate almalı. Onlara müsamaha ile, affetmekle, hoşgörüyle yaklaşmaları, geçim ehli olmaları gerekir. Bunu anlamak lazım. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz, bir erkekler kadınlardaki bazı kaprislerin tabii olduğunu düşünerek onlara karşı anlayışlı davranmalıdır. İki, kadında kusur olarak görülen hususları düzeltmeye kalkmak aile içinde huzursuzluğa ve dolayısıyla mutsuzluğa yol açabilir. Bu sebeple en iyisi bağışlanabilecek kusurlara göz yummaktır. Kadınlarla iyi geçinin ayetiyle emredilen de budur. Erkeğin de kusurları var tabii. Kadın erkeğe karşı affedici olacak. Kadının bazen kıskanç olması, kaprisli olması onun vazifesiyle ilgili, fıtratıyla ilgili bir durumdur. Bu asla hata olarak da görülmemelidir tabii ki. Onun öyle olması gerekiyor. Allah Teala onun öyle olmasını istemiş. Onu öyle düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla geçim ehli olmaya her zaman için dikkat etmek gerekiyor. Abdullah bin Zem'ar radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gün hutbe okurken dinledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salih aleyhisselamın dişi devesinden ve onu öldüren adamdan bahsederek hutbede Salih peygamberden bahsediyor. Onların en azgını ileri atıldı ayetini okudu. İzim be'ase eşkâhe. Onların en azgını, en şaki olanı ileri atıldı. Ve Semud kavminde gücü kuvveti ile tanınan ve son derece fena olan bir adam deveyi öldürmek için ileri fırladı diye açıkladı. Tefsir etti ayet-i kerimeyi. Sonra tabii ki konuşma bir uzun bir hutbe, söz farklı konulara gelebiliyor. Sonra kadınlardan bahsetti. Kadınlar konusuna geldi. Onlar hakkında nasihat ederek şöyle buyurdu. Sizden biriniz karısını köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Belki de o akşam onunla aynı yatakta yatacaktır. Nasıl yani anlaşılması zor bir davranış olduğunu ifade ediyor. Kadını dövmenin. Denebilir ki ya, o zaman işte insanlar kadını dövüyorlarmış. Bugün işte medeni toplumda böyle olmaz falan. Maalesef medeni toplum denen, çağdaş denen bugünkü toplumda da Avrupa'sında da Asya'sında da pek çok olaylar duyuluyor, haberlere yansıyor. Bu tür kaba davranışlar hala devam ettiği. Halbuki Peygamber Efendimiz bunu anlamanın mümkün olmadığını ifade ediyor. Nasıl diyor bir insan kadın dövebilir? Akşam beraber aynı yatakta yatacaklar. Yani beraber yaşıyorlar. Hayatları ortak. Kendisine en yakın insan. Bu olmayacak bir şeydir. Sonra yine farklı bir konuya gelmiş söz. Sonra yellenmeden ötürü gülmemelerini tavsiye ederek şöyle buyuruyor. Yani bir insan kazara yellenirse falan gülmeye gerek yok. Gülmeyin diyor Efendimiz. İnsan bizzat kendisinin de yaptığı bir şeye ne diye güler? Çünkü bu herkesin bir ihtiyacıdır. Tabii ki edep olarak insanların duymayacağı yerde olmadığı bir yerde bunu yapmak daha iyidir, güzeldir. Birisi bunu yapıp da diğerisi gülüyorsa sanki kendisi yapmıyor mu acaba bunu? Herkes kendisinin de yaptığı bir şeye niye güler diye böyle bir mantıksızlığı da Efendimiz açıklamış oluyor. Bu hadisin ravisi Abdullah bin Zem'a kimdir? Annesi Peygamber Efendimiz'in hanımı Ümmü Seleme'nin kız kardeşi. Karibe veya Kureybe'dir. Bu sebeple Abdullah Peygamber Efendimiz'e yakın sahabilerden biridir. Teyzesi olduğu için demek ki. Medine'de oturduğu bilinmekte ve kendisinden birkaç hadis rivayet edilmektedir. 35 senesinde Hazreti Osman'ın şehit edildiği sırada o da hayatını kaybetmiştir. Demek ki Hazreti Osman'ı savunurken, müdafaa ederken hakkında fazla bilgi yoktur. Allah ondan razı olsun. Açıklamalar. Resul-i Ekrem Efendimizin bu hutbesinde 3 konuya temas ettiği görülmektedir. Birinci konu Semud kavminden bazılarının yaptığı azgınlıklardır. Semud kavmi Hicr şehrinde oturuyorlardı, Hicr bölgesinde, Arabistan'ın. Onlara peygamber olarak Salih aleyhisselam gönderilmişti. Salih peygamberi dinlemediklerini görünce Allah Teala onları önce dişi bir deve ile imtihan etti. Mucize istediler. Cenab-ı Hak da mucize gönderdi. Görünüşte diğer develerden farkı olmayan bir deveyi mucizevi bir şekilde onlara gönderdi. Şehirde bir kuyu vardı. Herkes içme suyunu buradan sağlıyor, hayvanlarını bu kuyudan suluyordu. Yani şu dağdan bir deve çıksın diye istiyorlar. O da taşların, toprağın arasından Cenab-ı Hak onlara bir deve, yavrusuyla birlikte bir deve çıkarıyor. Süt veren bir deve. Salih Aleyhisselam'ın onlara bildirdiği ilahi emre göre kuyudan bir gün deve içecek, ertesi gün kuyuyu kendileri kullanacaklardı. Yani mucize istersen beraberinde imtihanı da gelir. Deve çıktı ama diyor ki bir gün suyu deve içecek, bütün suyu içiyor deve. Diğer gün siz, yani insanlar su konusunda böyle bir imtihana tabi tutulmuşlar. Devenin kuyudaki suları bir defada içip bitirmesi Semud halkını pek öfkelendiriyordu. Bu azgın insanlardan birkaç tanesi bir araya gelerek bu iş böyle gitmez. Bu deve kuyunun suyunu içip kurutuyor. hayvanlarımız susuz kalıyor. En iyisi hem bu deveyi hem Salih'i hem de ona iman edenleri öldürelim diye anlaştılar. Efendimiz diğer rivayetlerden öğrendiğimize göre deveyi öldüren kimseyi bu hadisin ravisi Abdullah bin Zem'an'ın dedesi Ebu Zem'a'ya benzetti. Eşka Ebu Zem'a'ya benziyordu. Müşrik olarak ölen Ebu Zem'an'ın adı Esved olup Müslümanlarla alay ederdi. Aşere-i Mübeşşir'den Zübeyir bin Avvam'ın amcasıydı. Oğlu Zem'a Bedir gazvesinde müşriklerin safında can verdi. Onun oğlu ve hadisimizin ravisi ise çok değerli bir sahabiydi. Babası dedesi müşrik olarak ölmüşler ama torun Müslüman olmuş. Ölüden diriyi çıkaran Allah Teala onların soyundan böyle değerli bir insan meydana getirmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Salih'in devesini öldüren günahkar adamın tıpkı Ebu Zem'a gibi güçlü kuvvetli ve kavmin içinde sözü dinlenen biri olduğunu söyledi. Ve onun deveyi öldürmek için nasıl ileri atıldığını tasvir etti. Demek ki torunda dedesinden bahsedilmesi hasebiyle dikkatini çekmiş ve bu hadisi o rivayet etmiş. Neml suresinin 48-52. ayetlerinde anlatıldığı üzere Salih aleyhisselam ile ona iman edenler aleyhindeki komplo sonuç vermedi. Allah Teala peygamberiyle birlikte 4000 mümini kurtardı. Semud diyarını da içindeki imansızlarla birlikte helak etti. Efendimizin temas ettiği ikinci konu kadınların dövülmemesidir. Birbirine gönül vermiş, birbirinin mahremiyetine girmiş, dert ve sıkıntılarla birlikte göğüs germiş iki hayat arkadaşının birbirini anlayıp hoş görmesi gerekir. Bir erkeğin eşini dövmesi demek, huzurunu kendi elleriyle yok etmesi demektir. İnsan dış alemin sıkıntılarından kaçarak huzur bulma arzusuyla sığındığı bir yuvayı nasıl yıkabilir? Bu ne kadar manasız bir davranıştır. Peygamber Efendimiz burada aile ilişkilerinde psikolojik duyguların ihmal edilemeyeceğine temas etmekte ve belki de aynı gece beraber olacağı eşini insan nasıl dövebilir diye hayretini ifade etmektedir. O kadar yakın, ondan daha yakını yok onun için. Onun için sabırlı olmak lazım. Hadisimizdeki kadını köle döver gibi dövmeyiniz emrine bakarak dinimizin köleyi dövmeye izin verdiği zannedilmesin. Köleyi efendisinin kardeşi sayan bir din onun ezilmesine nasıl izin verebilir? Bu ifadeyle Efendimiz kadının hür olduğunu, ona köle muamelesi yapılamayacağını anlatıyor. Nitekim Efendimiz birisinin yanına varıyor, bakıyor ki adam kölesine vuruyor. Arkasından sesleniyor. Ebu Mesud, Allah sana daha fazla güç yetirir. Tabi o hırsla, öfkeyle duymamış. Efendimiz birkaç defa seslenince ancak duyup kendine geliyor. Özür beyan ediyor. Ya Resulallah, duymamışım diyor sesinizi öfkeden. Ebu Mesud, Allah sana daha fazla güç yetirir. Yani sen güçlüsün güya. Köleye güç yetiriyorsun, onu dövüyorsun ama Allah'ın sana daha çok gücü yeter. O sana daha ağır ceza vermeye kadirdir. Deyince aklı başına geliyor sahabinin. Ya Resulallah diyor, bir hata ettim, bunun kefareti nedir? Kefareti onu azat etmendir diyor. Yani bakın, basit bir dayak karşılığında bir hürriyet elde ediyor. Para ödeyip kurtulmaya çalışsa belki yıllarca çalışıp onu anca ödeyebileceği bir meblağı Efendimiz bu dövmenin karşılığı olarak görüyor. Madem köleyi dövdün, onun karşılığında onu azat et görüyor. Dolayısıyla Efendimiz hiç kimseye bu şekilde vurmayı hoş görmüyor. Gönlüne çok önem veriyor Efendimiz. Kimsenin gönlünü kırmak istemiyor. Peygamber Efendimiz daha sonra bir görgü kuralına temas etmiş. Yellenme gibi tabii bir olayı alay konusu yapmamak gerektiğini söylemiş. Yellenen kimseyi de utandırmanın doğru olmayacağına işaret etmiştir. Büyük velilerden Hatem-i Esam Hazretleri'nin bu konudaki bir hali pek ibretlidir. Söylendiğine göre onun sağır anlamındaki Esam lakabını almasına şu hadise sebep olmuştur. Bir kadın Hatem-i Esam'a bir soru sormak üzere gelmişti. Bir mesele soruyordu. İnsan hali bu ya, kadıncağız elinde olmadan yelleniverdi. Sonra da bu yaptığına pek utandı. Adeta perişan oldu. Yer yarılsa da dibine geçsem diye düşündü. Fakat Hatem Esam Hazretleri kadını utandırmak için bu sesi duymamış görünerek, "Biraz yüksek sesle konuş kızım, duyamıyorum, kulağım ağır işitiyor," dedi. Kadın çok rahatladı. Sanki dünyalar onun olmuştu. Hatem'in gerçekten ağır işittiğini zannederek sevindi. Büyük veli kadının izzet-i nefsini korumak için daha sonraları da sağır taklidi yapmaya devam etti ve bu yüzden Esam diye şöhret buldu. Kadın vefat edinceye kadar bu şekilde yaptığı ifade ediliyor. Hadisten öğrendiklerimiz, kadınları eğitmek için öğüt ve nasihat yolunu tutmalıdır. Kendisinde de bulunan halleri başkalarında görünce insan gülmemeli ve bunu alay konusu yapmamalıdır. Evet kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızı burada sona erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.